Sayılar kitabının ikinci bölümündeyiz. Konu çöldeki yürüyüşlerinde oymakların sırası ve taşıdıkları bayraklar. Sayılar birinci bölümde nüfus sayımının nasıl yapıldığını görmüştük. İsrailoğullarından her biri hangi oymağa ait olduğunu bilmeliydi. Aynı zamanda çöl yürüyüşünde nerede yürümesi gerektiğini de bilmeliydi. Çölde yıllarca süren yürüyüşleri boyunca İsrailoğulları Tanrı'nın verdiği talimatlara göre düzenli bir şekilde hareket ettiler. Konakladıkları zaman her oymağın kamp kuracağı yer belirlenirdi. Kutsal yazılardan görüyoruz ki her oymağın kurduğu kamp yerinde o oymağa özgü bir bayrak vardı. Bunlar aslında dalgalanan bayrak cinsinden değil de iki direk arasına gerilmiş bir ilan tahtası gibi bir şeydi. O zaman sorabiliriz, bu bayraklar üzerinde ne vardı? Eski antlaşma yazılarını çok iyi bilen iki uzmanın açıklamalarını size aktarmak istiyorum. Keil ve Deliç diye bilinen bu iki yazar, Pentatük ile ilgili yorum adındaki kitaplarında şöyle yazdılar. Ne eski antlaşma ne de Musa'nın yasası bu bayraklar üzerinde ne yazılı olduğunu bize açıklamıyor. Ancak Yahudilerin din öğretmenleri arasında gelişen bir geleneğe göre Yahuda oymağının bayrağı üzerinde bir aslan şekli varmış. Ruben oymağının bayrağı üzerinde ise bir adam ya da adamın baş şekli ve Efraim'in bayrağı üzerinde de bir boğa şekli varmış. Dan oymağı bir kartalı bayrakları üzerinde resimlerlerdi. Bu şekilde Hezekiel peygamberin kitabında betimlenen dört canlı yaratık bu bayraklar üzerinde betimlenmiş oluyordu. Bunun üzerinde fazla durmak gerekmez. Çünkü bu konuda sınırı aşmış bazı kişiler var ki İsrailoğullarının kamp kuruşlarında aldıkları yerleri gökteki yıldızların yerlerine benzetiyorlar. Yani yıldız falında kullanılan şekilleri bu kamp kurulu şeklinde görüyorlar. Tabii ki bu yanlıştır. Aynı zamanda bazı insanlar var ki bu yıldız falında bile müjde yazılarının bir resimlendirilmesini görebiliyorlar. Bence bu gibi durumlarda sınır biraz aşılmış oluyor ki bu olmaz. Birçokları yıldız falına bakıp gelecekte neler olacağının kahinliğini yapmaya girişirler. Ünlü yazar Shakespeare şöyle yazdı. Bizler yıldızlara değil kendi içimizde olana köleyiz. Evet, sorunumuz aslında kendi varlığımızdadır. Yukarıda yıldızlarda değil. Müjdeyi yıldızlarda değil, Tanrı'nın kutsal sözünde bulabiliriz. Tanrı sözü olmasaydı, Tanrı'nın müjdesinin yıldızlarda yazılı olduğunu tahmin bile edemezdik. İnsanlığın hiç özrü yoktur. Yıldızlarda müjdeyi bulamadım diyemez. Çünkü tüm yaratılış Tanrı'nın sonsuz gücünü ve onun özünü sergiler. İsrail'in oymakları şu ya da bu bayrağı taşımış ve bu bayrak üzerindeki resim şu ya da bu yaratığı resimledi diye yorum yapmanın fazla önemi de yoktur, olamaz. Gerçek olduğunu bildiğimiz bir şey var, o da Tanrı'nın sözüdür. İnsan gelenekleri ve anneneleri her zaman gerçek değildir, hataları vardır. 1 ve 2. ayetlerde şöyle diyor, Rab Musa ile Harun'a İsrailliler sancaklarının altında aile bayraklarıyla buluşma çadırından biraz ötede çepeçevre konaklasın dedi. Doğuda, gün doğusunda konaklayan bölükler Yahuda ordugahının sancağına bağlı olacak. Yahuda oğullarının önderi Aminadav oğlu Nahşon olacak. Şunu dikkate almamız gerekir. Herkes buluşma çadırını referans alarak kamp kuruyordu. İlkin buluşma çadırı kamp yerinde kurulacaktı ve ondan sonra sıraya göre oymak oymak kamplar kuruluyordu. Kamp yerinde yerlerini belirlemek için her oymak kendi bayrağını dikecekti. Kampın doğusunda Yahuda oymağı vardı. İzekar ayet 5 ve Zebulun oymakları ayet 7 Yahuda'nın bayrağı altında Yahuda oymağı ile birlikte kamp kurardı. Bu bayrak üzerindeki resim bir aslan resmiydi. Bu üç oymak başlarını kaldırıp da aslan resmini gördüklerinde hangi oymağa ait olduklarını hatırlayabilirlerdi. 10. ayette güneyde Ruben ordugahına ait bölükler kendi sancakları altında konaklasınlar diyor. Ruben oğullarının önderi Pediyor oğlu Elisur olacak diyor. Ruben oymağı kampın güneyindeydi ve Simeon bu ayet 12'de ile Gad ayet 14'te Ruben ile birlikte kamp kurardı. Batıda Efraim oğulları ordugahına ait bölükler kendi sancakları altında bulunacaklar. Efraim oğullarının önderi Amihud oğlu Elişama olacak diyor 18. ayet. Batıda Manasse bu ayet 20 ve Binyamin ayet 22 Efraim oymağı ile onun bayrağı altında kamp kurardı. 25. ayette kuzeyde Dan oğulları ordugahına ait bölükler kendi sancakları altında bulunacaklar. Dan oğullarının önderi Amişaday oğlu Ahiezer ayet 25. Aşer bu ayet 27 ve 29'da da Naftali oymakları Dan oymağı ile birlikte aynı bayrak altında kamp kurardı. İsrailoğulları düzenli bir şekilde konaklarlardı. Her oymak ve her aile tam nerede konaklayacaklarını biliyorlardı. Böylece İsrailoğulları Rabbim Musa'ya buyurduğu gibi yaptılar. Sancakları altında ordugah kurdular. Göç ettiklerinde de herkes boyu ve ailesiyle birlikte yola çıktı. Sayılar 2. bölüm 33-34. ayetler. Şimdi öğrendik ki kim olduklarını ve nerede bulunmaları gerektiğini bilmeleri gerekiyordu. Hangi oymağa ait olduklarını öğrendikleri zaman kamp yerinin neresinde konaklamaları gerektiğini de öğrenmiş olacaklardı. Tam olarak yerlerini bilmeden savaşa gidemezlerdi. Buna benzer şekilde de değerli kardeşim, Mesih inancında da ruhsal savaş vardır. Ve bu savaş korku ve kargaşalık içinde sürdürülemez. Kurtuluşumuz, gelecekteki güvencemiz konusunda kesin bilgilere sahip olarak savaşa gireriz. Dediğim gibi Mesih imanlılarının savaşı insan değil ruhsal savaştır. Kötülüktür, karanlık güçleridir. Bugün bizim düşmanlarımız bellidir. Dünya, beden ve şeytan. Yani dünyada olan her tür kötülük. Kardeşim eğer kurtuluşundan emin değilsen bu düşmanlar kesin olarak seni yenecektir. Rab-i İsa Mesih'in kilisesine ait olan her bireyin kilisede belli bir yeri vardır. Bu yeri ona Tanrı'nın kendisi vermiştir. Kilise içindeki her ruhsal hizmet Tanrı'nın kutsal ruhu tarafından yönlendirilmelidir. Kutsal kitap bize diyor ki hepimiz aynı ruh ile bir beden içine vaftiz edilmişizdir. Beden bir olmakla birlikte birçok üyeden oluşur ve çok sayıda olan bu üyelerin hepsi de tek bir beden oluşturur. Mesih de böyledir. İster Yahudi, ister Grek, ister köle, ister özgür olalım. Hepimiz bir beden olmak üzere aynı ruhta vaftiz olduk ve hepimizin aynı ruhtan içmesi sağlandı. İşte beden bir üyeden değil, birçok üyeden oluşuyor diyor Elçi Pavlos 1. Korintoslar 12. bölüm 12-14 ayetlerde. Tanrı seni o beden içine yerleştirdiği zaman bunu iş olsun diye yapmadı. Her imanlının ruhsal bir görevi vardır. Senin de bir görevin vardır. Her imanlıya ruhsal armağanlar verilmiştir. Senin de bir armağanın vardır. Sana verilen armağanı kullandığın zaman Rabbe hizmet etmiş oluyorsun. İnsan bedeninin birçok uzuvları olduğu gibi bu uzuvların her birinin belli bir işlevi vardır. Sadece ayağımızda 20 tane kemik vardır. Buna benzer şekilde Rabbin bedeni olan kilisesinde de çeşitli ve değişik ödevleri ve armağanları vardır. Her birimiz bize kutsal ruh tarafından verilen bu armağanları kullanmalıyız. Sen ve ben dostum görev ve yeteneğimizin, armağanımızın ne olduğunu bilmeliyiz. Elbette kutsal ruh armağanlarını imanlılara gerektiği şekilde dağıtır. Ama aynı zamanda da 1. Korintoslar 12-31 ayetine göre imanlılar topluluğuna hizmet edebilmek için kutsal ruhun armağanlarını da Rab'den isteyebiliriz. Bu da ne demektir? bunu size yaşadığım bir olayla açıklayayım. Gençliğimde bir imanlı kardeşin Rabbin sözünden paylaştığını dinlemiştim. O kadar etkilendim ki Rabbe dua edip bana da kendi sözünü vaaz edebilme armağanını vermesini istedim. Ama böyle kalmadım. Gereken eğitimi de almaya karar verdim. Rab de benim duamı işitti. Evet, uzun süre Tanrı'nın sözüne çalıştım, eğitim aldım. Bugün de halen Rabbin sözünden öğrenmekteyim ve öğrendiklerimi de öğretiyorum. Belki öğretilerine hayran olduğum kimseler gibi öğretmiyor olabilirim. Ama Rabbin bana verdiği bu hizmeti severek sürdürmekteyim. Sanıyorum ki en iyi armağanları Rab'den isteyebiliriz ama yine de unutmamalıyız ki bir armağanın bir kişiye verilip verilmemesi yine Kutsal Ruh'un kendisine bağlıdır. Bizde olan yeteneğin ya da armağanın ne olduğunu öğrenmeliyiz ve bu alanda da gereken eğitimi, çabayı almalıyız, göstermeliyiz. Hiçbir armağan gökten zembille inmez kardeşim, bunu bilmeliyiz. Basit bir örnek verecek olursam, müzik ilahi alanında armağanımın ve yeteneğimin olduğunu bilirsem ve bu alanda hiçbir çaba göstermezsem, bu armağanın hiçbir yararı olmaz topluluğa. Ne yapmalıyım öyleyse? Gereken müzik eğitimini almalıyım ki imanlılar topluluğuna bu alanda hizmet verebileyim. Dorcas'ı hatırlar mısınız? Kendisi bir çeşit terziydi. Habercilerin işlerinde okuyoruz. Giysiler yapardı. Bu kadın öldüğünde Simon Petrus'u çağırmışlardı. Ölmüş olan kadının yaptığı giysileri Petrus'a gösterip ağladıkları zaman Petrus bu kadının kilise topluluğuna ne kadar yararlı olduğunu anlamıştı. Çünkü bu kadın evet fakirlere, dullara elbise dikip onlara hediye ederdi, onlara verirdi. Onu ölümden dirilten Rab da bu kadının değerini biliyordu. Dostum, sen de kamp içinde nerede olduğunu, kendi yerini bilmelisin. Şu anda kendine sorman gereken bir şey vardır. Acaba sen başka bir kişinin yerini almış durumda olabilir misin? Kilise içinde senin yapamayacağın, armağanın olmayan bir işi yapmaya mı çalışıyorsun? Belki de senin yapmaya çalıştığın işi bir başkası Rab'den aldığı armağan ile kolayca yapabilir. Kilisemizde herkesin Rab'den aldığı armağana göre, yeteneğe göre yerini alabilmesi için insanları teşvik edelim. Bu şekilde en alçak konum gibi gözüken görevler bile Rab'den geldiği için tam önemini alıcısının gözünde korumuş olacaktır. Sana verilen bir armağan vardır ve Tanrı bu armağanı kullanmanı ister. Kendi yararın için değil, kilisenin, inanlılar topluluğunun, insanların yararı için. Başka birisinin yapması gereken işi yapmaya girişme. Tanrı seni ne yapmaya çağırmışsa onu yap kardeşim. Şimdi Sayılar kitabının 3. bölümüne geldik. Konu nüfus sayımı, çöl yolculuğunda Levililerin konumu ve Rabbe olan hizmetleri. Tanrı İsrail oğullarını çöldeki yolculukları için hazırlamaktadır. İlkin kurulacak olan kamplarda herkesin yeri belli olmalı ve her şey düzen içerisinde yürümelidir. Daha önce görmüştük, savaşacak olanların belirlenmesi için bir nüfus sayımı olmuştu. İnsanların kim olduklarını, hangi oymağa ait olduklarını bilmeleri gerekiyordu. Hepsinin de İbrahim'in soyuna ait olduklarını bilmeye ihtiyaçları vardı. Bunun yanı sıra konakladıkları zaman kampın neresinde bulunmaları gerektiğini bilmeleri için bazı özel bayraklar yapılmalıydı. Bu bayraklar sayesinde nerede bulunmaları gerektiğini saptayabileceklerdi. 3. bölümde Levi oymağının rolünü göreceğiz. Görev olarak ne yapmaları gerektiğine bakacağız. Bu oymağa Rabbin buluşma çadırına bakma görevi verilmişti. İlk nüfus sayımında bu oymak sayılmadı ama onlar arasında ayrı bir sayım yapılıyor. Bunun amacı yine kamp içinde yerlerinin belirlenmesidir. Rabbin Sina Dağı'nda Musa'ya seslendiği sırada Harun'la Musa'nın çocukları şunlardır. Harun'un oğulları, ilk oğlu Nadav, Avihu, Elazar, İtamar. Harun'un kahinlik etmek üzere atanıp kutsanan oğulları bunlardı. Nadav ve Avihu Sina çölünde Rabbin önünde kurallara aykırı bir ateş sunarken öldüler. Oğulları yoktu. Elazar ve İtamar babaları Harun'un yanında kahinlik ettiler diyor Sayılar 3. bölüm 1-4 ayetler arasında. İlkin Harun ile Musa'nın ailesi hakkında bilgi verilir bize. Burada yazılanlar Levililer kitabında kaydedilmiş olanları onaylar. Nadab ve Ahivu başkehinin görevini gasp etmeye giriştikleri için Rab tarafından yok edilmişlerdi. Onların bunu yapmamaları gerekiyordu. Rab Musa'ya şöyle dedi. Kahin Harun'a yardım etsinler diye Levililer'i görevlendir. Buluşma çadırının önünde durup Harun ve bütün topluluk için konutla ilgili hizmeti yürütsünler. Sayılar 3-5-7 ayetler. Levi oymağı Rabbin çadırında hizmet gören başkahin Harun'a yardım etmek için ona verildi. Sen değerli kardeşim, İsa Mesih'e iman etmişsen, diğer imanlılarla birlikte Rabbin kilisesi içinde bir kahinler topluluğu oluşturmaktasın. Biz de kahinler olarak bizim başkahinimiz Rab İsa Mesih'e hizmet etmeye verildik. Onun buyruğu altındayız. Yuhanna'nın 17. bölümünde Rab ise bizim başkahinimiz olarak şu duayı yükseltti. Dünyadan bana verdiğin insanlara senin adını açıkladım. Onlar senindiler. Bana verdin ve senin sözüne uydular. Mesih imanlıları toplu olarak kilise adını taşır ve kilise Rab İsa Mesih'e verilmiştir. Ona hizmet etmekle yükümlüdür. Yuhanna'nın 17. bölümü tümüyle İsa'nın bizler için yükselttiği duayı içerir. Biz Baba Tanrı tarafından İsa Mesih'e bir sevgi armağanı olarak verildik. Belki de bunu düşünürken bazılarımız diyecektir. Bizim gibi kişileri armağan olarak kim ister ki? Şunu hatırlamalıyız ki, şimdiki durumumuzda değil, ileride olacağımız şekilde Rab bizi görmektedir. Bu çok önemlidir. Rab ileride kendisi için lekesiz, buruşuksuz, temiz bir gelin hazırlamaktadır ve kiliseyi bu şekilde görüyor. Şimdi Levi oymağının Harun'a verilişi tekrar gündeme geliyor 9. ayette. Levilileri Harun'un ve oğullarının hizmetine ver. İsrailliler arasında tamamen onun hizmetine ayrılanlar onlardır. Şimdi bunun nedeni belirtiliyor 12-13 ayetlerde. İşte ben İsrailli kadınların doğurduğu ilk erkeklerin yerine İsrailliler arasında Levilileri seçtim dedi. Onlar benim olacaktır. Çünkü ilk doğanlar benimdir. Mısır'da ilk doğanları yok ettiğim gün İsraillilerden insan olsun hayvan olsun bütün ilk doğanları kendime ayırdım. Onlar benim olacak. Rab benim. İşte Rab durumu böyle düzene soktu. İnanıyorum ki bugün durum değişmemiştir. Rab hala her şeyimizi ona vermemizi ister ve özellikle aile fertlerinden birini ona adamamızı istemektedir. Senin aileni, sana ait olanları Rab'be adadın mı? Onları tümüyle Rabbin eline teslim ettin mi? Sana emanet edilmiş olanları Rab'be adamak muhteşem bir şeydir. İlk doğanlar her zaman Rab'be aittirler. Bu ne demektir? Her doğanın bir kahin mi olması gerekiyor? Hayır. Onun Rab'be ait olduğu bilinsin diye kurtuluş bulması gerekir. İsrail ulusu içinde Tanrı her ilk doğanı kendisine almaktansa onların sayılmasını öngördü. Ancak Levi oymağını kendisine ayırdı. Rab Musa'ya Sina çölünde şöyle seslendi. Levi oğullarını ailelerine ve boylarına göre say. Bir aylık ve daha yukarı yaştaki her erkeği sayacaksın. Böylece Musa Rabbin buyruğu uyarınca onları saydı. Adlarıyla Levi'nin oğulları şunlardı. Gerşom, Kehat, Merari. Sayılar 3. bölüm 14-17 ayetler arası. Levi oymağında 3 aile vardı. Levi'nin oğullarının aileleri. Gerşom, Kehat ve Merari. Gerşom'un ailesi sayıldı. Bunlar çadırlarını tapınma çadırının batısında bir yere kurmalıydılar. Onlara düşen görev tapınma çadırının perdelerini, örtülerini ve iplerini yıkayıp temizlemek, gerekirse onarmaktı. 21-26 ayetlerde bunları görüyoruz. Kehat ailesi sayıldı. Bunlar çadırlarını Rabbin çadırının güneyinde yakın bir yere kuracaklardı. Onlara düşen görev ise Rabbin çadırı içindeki eşyaların bakımını sürdürmekti. 33-37 ayetler arası. Şimdi İsrail'in ne şekilde kamp kurduğunu görmeye başlıyoruz. Rabbin çadırı kampın ortasında bir dörtgen oluşturuyordu. Tapınma çadırının çevresinde ise Levillerden oluşan onların çadırlarının oluşturduğu bir başka dörtgen görebiliriz. Yine bunları içine alan ve İsrail'in diğer oymaklarının kurduğu çadırlardan oluşan bir başka dörtgeni, bu iki dörtgeni çevreliyor biçimde görebiliriz. Bakın tapınma çadırı her zaman kapısı doğuya dönük şekilde kurulurdu. Kuzeyde Merari, batıda Gerşon ve güneyde Kehat aileleri vardı. Bunlar Rabbin çadırının çevresinde bir dörtgen oluşturuyordu. Bunları çevreleyen ise Yahuda, İzehar, Zebulun doğuda, Dan, Aşur, Naftali kuzeyde. Efraim, Manasse ve Benyamin batıda, Ruben, Simeon ve Gad güneyde olmak üzere İsrail'in diğer oymakları vardı. Musa ve Harun'un Rabbin buyruğu uyarınca Levili boylardan saydıkları bir aylık ve daha yukarı yaştaki bütün erkeklerin sayısı 22 bin idi diyor 39. ayette. Sonra Rab Musa'ya İsraillilerin bir aylık ve daha yukarı yaşta olup ilk doğan bütün erkeklerini say adlarıyla yazıya geçir dedi. İsraillilerin ilk doğan bütün erkeklerinin yerine Levillileri, yine İsraillilerin hayvanlarının yerine Levillilerin ilk doğan hayvanlarını bana ayır Rab benim diyor 40-41 ayetlerde. Böylece Musa İsrail ulusu içinde olan ilk doğanların sayımını yaptırmış oldu. Sayım sonucu gördü ki 22.273 erkek vardı. Bunlar bir aylık bebekten başlayarak sayıldılar. Bu hesaba göre ilk doğanların sayısı Levillerin sayısından 273 kişi daha fazlaydı. Bunlar Harun'a verilmediğine göre her biri 5 şekel karşılığında hesaplanıp bedelleri Harun'a ve oğullarına ödenmeliydi. Kutsal kitabı eleştirmek isteyen yorumcu bu bölüme baktığı zaman rakamlarda çelişki olduğunu ileri sürecektir. Bu yayınımızda bu gibi eleştirileri ele almaktansa dinleyicimi bazı kitapları okumaya teşvik ederim. Aslında çelişki yoktur. Türkçe olarak bol yorum kitaplarımız olmasa da iyi bir çalışma sonucunda bu rakamların çelişkili olmadığını saptayabiliriz. Ve aynı zamanda da kitap olarak William MacDonald'ın 5 ciltlik kutsal kitap yorumunu okumanızı, almanızı salık veririm.